Merhabalar dostlarım. Podcast'imin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum ki şu an çok çok iyisinizdir. Ama eğer şu an kendinizi çok da iyi hissetmiyorsanız, umuyorum ki bu bölümü dinledikten sonra kendinizi bir tık da olsun daha iyi hissedersiniz. Bu bölümde yine 20'li yaşlar hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki ikinci sezonun konusu 20'li yaşlar. Ama henüz 20'li yaşlarınıza gelmediyseniz veya çok çok daha başındaysanız ya da çoktan 20'li yaşlarınızı geçtiyseniz hiç sorun değil. Bu bölümlerin hepsi aslında hayatımızla ilgili, hayatımızın bir döneminde karşımıza çıkacak olan konularla ilgili veya aslında bizim peşimizi hiç de bırakmayacak konular bu konular. Bu podcast'teki benim zaten en büyük amacım, hayat ne kadar zor olsa da, ne kadar bizi zorlasa da aslında hayatın daha iyi bir alternatifinin olduğunu size hatırlatmak. Ben burada sizin iyi niyetli hatırlatıcı dostunuzum diyebilirim. Evet, şimdi size bir soru soracağım. Bu bölüme bir soruyla başlamak istiyorum aslında. Başlamak mı daha zordur sizin için yoksa devam ettirebilmek mi? Bu benim kendime en çok sorduğum sorulardan biri olabilir. Çünkü benim hayatım aslında çok fazla başlangıçla dolu. O başlangıçlar bazen sonuca ulaşıyor, bazen yarım kalıyor. Bazen aslında başlayamıyor bile, sadece bir hayal olarak kalıyor. Ama ben 20'li yaşlarımın başlarına ve şu anki aslında hayatıma baktığımda benim bu yaşlarım tamamen bu döngü üzerinde ilerliyor aslında. Ben istesem de istemesem de hayat bir şekilde beni bu noktaya getirdi. Ya eminim ki çoğunuzun hayatında bu böyle olmuştur veya oluyordur veya olmuyorsa bile olacaktır. Bu döngü peşimizi bir türlü bırakmıyor. Çünkü yani siz isteseniz de istemeseniz de yeni bir şehire taşınıyorsunuz. Yeni bir iş için, yeni bir okul için. O şehirde veya o okulda, o ortamda yeni insanlarla tanışıyorsunuz. O insanlarla başladığınız veya bitirdiğiniz ilişkiler aslında sizi bir döngüye sokmuş oluyor. Bu iyi mi? İyi. Yani kötü değil, kötü diyemem. Çünkü başlangıçlar bizi hep taze tutuyor. Ama diyorsunuz ki bir yerden sonra hani artık hani biraz durulsak mı? Artık biraz daha bir rutinimiz mi olsa? Artık bir düzelsek mi? Ne zaman düzeleceğiz diye bir soruyorsunuz kendinize. Biz de işte bu podcast'te bunun cevabını arayacağız biraz daha. Ve aslında bu döngünün normal olduğunu anlamış olacağız bence bölümün sonunda da. Çünkü hayat böyle bizim planlarımıza uygun ilerleyen, böyle takır takır çalışan dişli bir makine değil nihayetinde. Ve bazen o makinenin dişleri bizim hiç de beklemediğimiz bir anda, hiç beklemediğimiz bir noktada sıkışıp kalıyor. Siz yola çıkmış oluyorsunuz, başlıyorsunuz hayaliniz için çalışıp çabalamaya. Ama gelin görün ki sıkışıp kalan o dişliler yüzünden bir türlü ilerleyemiyorsunuz yolunuzda. O sıkışıp kalma, yerinde sayma, kulaç attıkça sanki dalgalara karşı yüzüyormuşsunuz gibi boşu boşuna yorulma hissini ben çok iyi biliyorum. Çalışıp çabalıyorsunuz ama bakıyorsunuz ki sanki yerinizde sayıyormuşsunuz gibi geliyor size. Hatta daha da kötüsü sanki başladığınız noktanın gerisine gidiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Çünkü etrafınıza bakıyorsunuz. İnsanlar o kadar çabasız bir şekilde hayallerine ulaşmış gibi gözüküyor ki sağ olsun bu aslında sosyal medya yüzünden. Yoksa ben kimsenin demeyeyim ama büyük bir çoğunluğun kesinlikle öyle çok kolayca hayallerine ulaştığını sanmıyorum artık bu devirde. Çünkü inanılmaz bir rekabet ortamı, inanılmaz bir hırs ortamı yeşerdi artık etrafımızda. Özellikle de böyle hayalleriniz birazcık daha işte yukarılardaysa, biraz daha azla yetinmeyen bir insansanız etrafınızda da zaten bu tarz insanlar olmuş oluyor. Ve bakıyorsunuz ki herkes ay çok iyi yerlerde ama ne kadar kolay ulaşmış gibi bu noktalara. Ya ben size şunu rahatça söyleyebilirim ki kimse aslında kolayca o noktalara ulaşmıyor. Ulaşanlar tabii ki vardır. Onlar ne şanslıdır ama bu podcast'i dinliyorsanız ve benim gibi bir insansanız aslında çok da kolay ulaşmamış oluyorsunuz o noktalara. Ve tabii insan kendini başka insanlarla kıyasladığı zaman sizin hayatınızdaki zorluklar gözünüzde büyüyüp büyüyüp böyle hiçbir zaman arka eteklerine ulaşamayacağınız bir dağ gibi geliyor gözünüze. Bu hislerin ben hepsini çok iyi biliyorum. Eğer kendinizi böyle hissediyorsanız şunu bilin ki yalnız değilsiniz dostlarım. 20'li yaşlarımıza henüz başlamadan bizim için sanki dünyanın en önemli kararıymış gibi omuzlarımıza inanılmaz bir yük bindiren mesela üniversite tercihi var. Üniversite tercihi meselesi var. Ve geçtiğimiz ayda aslında bazılarınız bunu atlattınız. Bunu geçen sene atlattınız veya şu an aslında belki de üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Bu gerçekten bence 18 yaşında birisi için çok çok büyük bir yük. Çünkü insan o yaşlarda ne istediğine gerçekten karar veremiyor ve eline aldığı o puan yüzünden veya o puan sayesinde bir üniversiteye gidiyor, bir bölüm okuyor. Belki hiç istemediği bir bölümde okumuş oluyor, okumak zorunda kalıyor. Çünkü yaşadığımız ülkede kaygı duymadan, endişeye boğulmadan attığımız tek bir adım kalmamışken birçoğumuz için üniversite tercihi aslında bizim kederli hayatlarımızdan çıkış biletimiz gibi geliyor ilk başta. Bir üniversiteyi kazanayım da sonrası kolay diye düşünüyorsunuz ya da ben en azından öyle düşünmüştüm. Üniversite tercihi önemli, evet önemsizdir, hiç kafaya takmayın demeyeceğim. Çünkü üniversite için yani zaten bir kere farklı bir şehre gidiyorsunuz en basitinden veya farklı bir ortama giriyorsunuz. Çok farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Daha önce yani en azından kendi şehrinizde kaldıysanız bile şehir dışından gelen insanlar sayesinde bakıyorsunuz ki çok farklı kültürler var, çok farklı yaşam tarzları var ve onları tanımaya başladığınızda, onları görmeye başladığınızda aslında alternatif bir hayatın olduğunu, alternatif insan hayatlarının olduğunu görüyorsunuz. Bu bile size aslında hayatınızda yeni bakış açıları katıyor. Bu sene üniversiteyi kazanmış olan herkesi şu an tebrik ediyorum. Umuyorum ki her şey beklediğinizden de güzel gerçekleşir. Beklediğinizden de güzel ilerler bu 4-5 yıl boyunca. Mesela benim kardeşim de şu an onlardan biri. Bu sene Yavuz yani kardeşim sınava hazırlanırken ben de en az onun kadar heyecanlıydım. Sınava girdiğinde, sınavdan çıktığında işte tercih yapacağı zaman zaten onunla birlikte hazırlamaya çalıştık. Ve ben ona her zaman şunu söyledim. Yazdığın bölüm içine siniyor mu? Sen bu bölümü okuduğunda mutlu olacak mısın? Evet, belki onu bilemez şu an. Onu öngöremez. Çünkü insan aslında bir şeyin gerçekten içine girdiğinde onu sevip sevmeyeceğini anlayabiliyor. Benim için hep öyle oldu. Hukuka başladığımda veya iktisata başladığımda ilk başta evet havalı, süper, hukuk harika, avukat olacağım, savcı olacağım diye düşünerek girdiğim bir okuldu hukuk fakültesi. Ama sonrasında geldim gördüm ki hiç bana göre değilmiş. Zaten bunları çok detaylı anlattım diğer podcast bölümlerinde. Sürekli aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Ama insan içine girmeden bazen neyi isteyip istemediğine karar veremiyor ve bence bu çok normal. Özellikle de 20'li yaşlarınızdaysanız. O yüzden şu an kendinizi kaybolmuş, boğulmuş hissediyorsanız bir şeylerin içine girin, bakın size uygun mu değil mi? Bunu nasıl yapabilirsiniz en basit ve en kolay yoldan? Bence üniversite toplulukları bu konuda inanılmaz iş görüyor. Bu hobiler olabilir, staj imkanları sağlayan topluluklar olabilir, sizin ilgi alanlarınıza yönelik işte atıyorum mimarlıkla alakalı, endüstriyel tasarımla alakalı, oyunculuk, tiyatro ile alakalı veya sanatla alakalı topluluklar oluyor üniversitelerde. Bunlar aslında sizin biraz daha profesyonel hayatınızda ne yapmak istediğinize karar vermenizde inanılmaz yardımcı oluyor. Benim şu an üniversiteye başlayacak olan insanlara, arkadaşlarıma en büyük tavsiyem üniversite topluluklarının suyunu çıkarın. Orada çok fazla network edinin. Çünkü onlar sizin aslında derslerden çok daha fazla işinize yarayacak benden söylemesi. Yavuz'a da çok söylüyorum. Gittiğin okulda mutlaka topluluklara gir. O da zaten bu sene çok fazla strese girmişti. Şimdi biraz daha rahatladı. Şimdi Eskişehir'i kazandı bu arada o. Eskişehir'e gidecek. Ben de çok heyecanlıyım onun için. Kardeşim için kendim kadar heyecanlanıyorum aslında. İnsan üniversiteyi kazanınca her şeyin çok güzel olacağını bekliyor. Ben de ODTÜ'yü kazandığımda öyle sanmıştım ve öyle düşünmüştüm. Her şeyin çok kolay ve çok güzel olacağını sanmıştım. Tamam demiştim. Şimdi ben ODTÜ'yü kazandım. Artık bundan sonra rahatım. Ama işler pek de benim beklediğim gibi ilerlememişti. Bu yüzden de ben aslında çok fazla başlangıç yaptım. Çok fazla farklı alanları denemeye çalıştım. Çünkü benim üyelik ve başkanlık yaptığım toplulukta gerçekten sektörden insanlarla tanışıp onlarla birlikte etkinlik düzenleyip onlarla birlikte iç içe olduğumuz dönemler oluyordu. Ve ben aslında biraz da o zamanlar karar vermiştim neyi isteyip neyi istemediğimi. Tabii böyle olunca da ne oluyor? 20'li yaşlarımın başındayken ben aslında birazcık oradan oraya savrulmuş oldum. Ha şimdi bakarsanız hayatıma köklerimi iyice böyle toprağa saldım mı böyle dimdik bir ağaç mıyım? Hayır. Hayır, aslında hala birazcık savruluyorum ama yine de ben bundan şikayetçi değilim. Hayatımın son 3 senesine baktığımda çok fazla başlangıç oldu. Bazıları iyi sonuçlandı, istediğim yerlere geldi, evet. Çünkü gerçekten çok çalıştım onlar için. Hani şu an hiçbir şekilde kimse gelip elinizde altın tepside ne bir iş sunuyor, ne bir okul sunuyor, ne bir fırsat sunuyor. Hepsi için kendinizin çabalaması gerekiyor. Ama bazıları tabii ki sonuçlanmadı. Sanki bir kitabı almışım da arasına ayracı koymuşum ama bir daha hiç geri dönüp bakmamışım o ayraca gibi. Çünkü belki de aslında ben o ayracın olduğu sayfaya geri dönmeyi hiç istemedim. Başlangıçlar bazen biz istemesek de gelip bizi buluyor bu arada. Yeni bir iş için, yeni bir okul için ya da yeni bir ilişki için. Ama bazı başlangıçlar tamamen bizim paşa gönlümüze kalmış oluyor. O başlangıçlar genellikle bizim hayallerimizin ilk adımları oluyor bu arada. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü sizin keyfinize kalmayan başlangıçları mecburen yapmak zorunda oluyorsunuz. Ama bazıları dediğim gibi siz eğer isterseniz, siz planlarsanız gerçekleşecek. Mesela yeni bir dil öğrenmek istiyorsunuz ama bir türlü başlamıyorsunuz. Neden? Çünkü sizin keyfinize kalmış. Evet, yeni bir dil öğrenmek size bir sürü şey katacak, sizi ilerletecek hayatınızda. Ama onun için plan program yapmanız gerekiyor. İşte diyelim bir kursa yazılmanız gerekiyor. Ve erteledikçe erteliyorsunuz. Doğru zamanı bekliyorsunuz belki de. O yüzden de o ilk adımları bir türlü atamıyoruz maalesef. Çünkü bazen başlamak için mükemmel olmayı bekliyoruz. Bu yüzden de asla başlayamıyoruz. O yola asla çıkamıyoruz. Ama bazen ne oluyor? Ne olacaksa olsun diyoruz. Başlıyoruz, çıkıyoruz o yola. Ama bir anda yönümüzü kaybediyoruz. Kendimizi kaybolmuş hissediyoruz. Bazen yönümüz belli olsa bile sanki önümüzde görünmez bir duvar örülüyor da onun yüzünden ilerleyemiyoruz yolumuzda. O görünmez duvarları kim örüyor derseniz, bana kalırsa kendimizden başkası değil. Bir hayalimiz var diyelim. Hep daha iyi şartlara sahip olmayı bekliyoruz. Sosyal medyaya başlamak için hep daha iyi bir kamerası olan bir telefona sahip olmayı bekliyoruz. İşte sosyalleşebilmek için, arkadaş edinebilmek için belki daha iyi bir dış görünüşe sahip olmayı bekliyoruz. Spora başlamak için daha iyi spor kıyafetlerini satın almayı bekliyoruz. Diyelim ki podcast çekmek istiyorsunuz ama bir mikrofonum olsun diye bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz da bekliyorsunuz. Kendimden biliyorum, bekliyorum da bekliyorum. Başlamamak için bahane yaratmak daha kolay geliyor. İlk başta kabul ediyorum, evet. Ama sizin başlamadığınız hayalleriniz için başkalarının çabalamaya başladığını ve emeklerinin karşılığını aldığını görmek ve bununla yüzleşmek bana kalırsa hiç kolay değil. O bahanelerden çok çok daha zor bence. Şimdi sorun bakalım kendinize. 6 ay önce o çok istediğiniz şeye başlamış olsaydınız şu an kim bilir nerede olacaktınız? Evet belki istediğiniz yerde olmayacaktınız ama en azından başlamış olacaktınız. Belki aslında size iyi gelmediğini görecektiniz o istediğiniz şeyin. Çünkü aslında bazen çok istediğimiz şeyler aslında çok da istemediğimiz şeylerdir. Bir bakıyorsunuz diyorsunuz ki bu bana göre değilmiş ya. Hani bu kadar istemiştim ama neyse en azından denemiş oldum diyorsunuz. En azından içinizde kalmamış oluyor. Mesela ben kendimi bildim bileli sosyal medyaya inanılmaz meraklı biriydim. Sosyal medya hayatımıza ilk girdiği günden beri her zaman çok fazla ilgimi çekiyordu. Böyle tüketici anlamında değil, içerik üretenler benim çok fazla ilgimi çekiyordu. Ne tarzda içerik üretiyorlar, neler yapıyorlar, neler paylaşıyorlar. Ben de yapabilirim hissini içimde her zaman diri tutuyordum ben. Benim neyim eksik diye kendime soruyordum. Tabii ki verebilecek bir sürü cevabım vardı. İyi bir kameram yoktu, iyi bir mikrofonum yoktu, iyi bir evim yoktu, işte paylaşacağım ortamım yoktu. Her zaman çok fazla bahanem vardı. Ama içimde bir yerlerde bir gün ben de bir şey yapabilirim hissini taşıyordum. İçerik üretenlere hep böyle bir özenirdim ben ve bana gerçekten ilham veren bir sürü içerik üreticisi oldu. Ben de şu an eğer o konumdaysam, şu an beni dinleyip ilham alıyorsanız benden o kadar mutluyum ki yani size nasıl anlatsam bilemiyorum. Çünkü bir zamanlar ben de birilerini dinleyip birilerini izleyip ben de böyle şeyler yapacağım derdim. Şu an bana aynı cümleleri kuruyorsunuz. Benim mutluluğumun gerçekten tarifi yok. Çünkü bu podcast şu an Türkiye'nin en çok dinlenen ilk 10 podcastinden biri. Bazen ilk 5'e giriyor mesela. Bu benim için çok çok büyük bir başarı. Hiçbir zaman birinci olayım, en çok dinleneyim, en iyisi ben olayım gibi bir çıkış noktam olmamıştı. Ama buna rağmen oralara kadar yükselmek benim için inanılmaz tatmin edici ve şu an bildiğiniz gibi podcast üzerinden ben hiç para kazanmıyorum. Çünkü Spotify'ın veya Apple podcastlerin böyle bir gelir kaynağı yok. Ve şu ana kadar hiç sponsorluk anlaşmam da olmadı. O yüzden tamamen gerçekten sevdiğim için yaptığım bir şey. Keşke daha fazla podcast atsam diye kendimi sürekli zorluyorum ama benim aslında çalıştığım başka bir işim olduğu için aynı zamanda ikisini aynı anda yönetmeye çalışmak, hatta Instagram'ı da bunun içine katarsanız üçünü aynı anda yönetmek ve hepsine süre yaratmak çok çok zor oluyor. Neyse mesela şimdi ben 5-6 yıl önce Barış Özcan'ını izlerdim, hala izliyorum. Çok da seviyorum. Bence Türkiye'nin en iyilerinden biri. Ve Barış Özcan'ın videolarını izlediğimde hep derdim ki ben de bir gün böyle bir şey yapacağım. Evet ama ne yapacağım bilmiyorum. İzliyorum Barış Özcan'ın videolarını. Siz de izliyorsanız biliyorsunuzdur ki Barış Özcan çok güzel bir ana konu belirler. Teknoloji tasarımla alakalı bir konudur bu. Şu an yapay zeka ile ilgili inanılmaz harika içerikler üretiyor. Bir ana konusu olur videosunun. Onu hepimizin anlayacağı bir şekilde böyle detaylıca, güzelce anlatır ve gerçekten siz bilgi birikimiyle kapatırsınız o videoyu. Ama asıl güzel kısmı bence videolarının video kapanışında bir alt mesaj verir Barış Özcan. Ve o alt mesajlar bana her zaman çok dokunmuştur. Çünkü o alt mesajların ben çok harekete geçirici olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir yerden bağlıyor ki konuyu alt metne. Diyorsunuz ki evet ya ben de bir gün bir şey yapacağım. Ben de bir şey yapacağım ama ne? Bunu bana sorduruyordu her zaman. Şimdi gelin görün ki ben de buradayım. Ben şu an tabii ki çok farklı bir şey yapıyorum. Kişisel gelişim ve onun yaptığı şeyler inanılmaz farklı. Ama gelin görün ki ben de şu an onun gibi bir içerik üreticisiyim. O bana ilham oldu. Onun gibi bir sürü bu arada içerik üreticisi. Benim hayatıma dokunan. O yüzden ben aslında sosyal medyanın şu an bu tarzda pozitif etkilerinin çok fazla olduğuna inanıyorum. Ve bunu doğru kullandığımızda kendimizi geliştireceğimize inanıyorum. O yüzden sosyal medyayı günah keçisi ilan edip işte benim vaktimi alıyor deyip telefonunuzdan atmak yerine onu güzel kullanmayı öğrenmek gerekir. Ona ayıracağınız vakti, takip ettiğiniz insanları güzel belirlemek gerekir ki size ilham olsunlar. Bunu zaten ben sürekli söylüyorum. Ben eskiden çok fazla podcast dinlerdim. Şimdi aslında podcast hala dinliyorum, evet. Ama podcast dinlemek şimdi yerini biraz daha sesli kitaplara bıraktı. Alışkanlıklarım tabii ki her insan gibi benim de ara ara dönüşüyor. Beni Instagram'dan ilk zamanlardan beri takip ediyorsanız eğer, bu arada Instagram adım podcast'tendiniz. Beni takip etmiyorsanız, takip ederseniz çok çok sevinirim. Hatta şimdi buraya da bir reklam alayım kendimle alakalı. Spotify'da da beni takip etmiyorsanız ve bana henüz puan vermediyseniz, beni seviyorsanız, birazcık da olsun size iyi geliyorsam, beni takip edip bana 5 yıldız verirseniz çok çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Reklam bitti. Evet, beni ilk zamanlarımdan beri takip ediyorsanız eğer, ben profilimde dinlediğim podcastlerden öneriler ve podcastlerden öğrendiğim bilgileri paylaşırdım. O zamanlar ne yüzümü gösterirdim, ne sesim vardı, ne hayatımla ilgili bir şey vardı. Ben sadece içerik üretmek istiyordum. Instagram'da insanlarla bir şeyler paylaşmak istiyordum. Ve o zamanlar pandemi zamanıydı sanırım. Yok, pandeminin son. Hayır, pandeminin bayağı bitişleriydi sanırım. Ama ben bütün pandemi boyunca çok çok fazla podcast dinlediğim için inanılmaz bir podcast kültürüm olmuştu. Türkiye'deki çoğu podcast'i dinliyordum. Yabancı podcast'leri de dinliyordum. O yüzden hani artık bir podcast'i iyi ne yapar, kötü ne yapar, bir podcast neden sevilir, neden sevilmez, ben bir podcast'i neden sevip neden dinliyorum tarzında çok çok iyi bir arka planım olmuştu. Ve zamanla ben Instagram'daki içeriklerimi de değiştirmeye başladım. Biraz daha kendine yardım temasıyla ilgili videolar çekmeye, paylaşmaya başladım. Çünkü bir yerden sonra dinlediğim podcastler çok fazla benzerlik göstermeye başladı. Bu arada bu çok normal. Çünkü insanlar sonuçta yeniden bir konu yaratıp onun hakkında konuşmaya başlamayacak. Zaten aklını kurcalayan ne varsa veya merak ettiğin, araştırmak istediğin ne varsa onunla alakalı podcast çekeceksin. Onunla alakalı araştırma yapacaksın. Veya içini dökmek istiyorsan da aslında hepimizin dertleri, endişeleri birbirine benzer olduğu için benzer şeyler hakkında konuşacaksın. Burada seni ayıran şey senin üslubun, senin samimiyetin veya senin tarzın olacak artık. Bu yüzden de bir yerden sonra ben dedim ki evet çok güzel podcastler var ama ben artık kendimden bir şeyler paylaşayım. Çünkü takipçi sayım çok hızlı artmaya başlamıştı. Sizinle çok fazla DM'den konuşuyordum o zamanlar. Şimdi buna yetişmemin imkanı yok. Ama o zamanlar gerçekten çok çok iyi arkadaşlarım oldu aranızda. Hepinizi çok çok ayrı ayrı seviyorum. Böyle ismini bildiğim, çok fazla konuştuğum takipçilerim, hatta yani arkadaşım diyebilirim. Arkadaşım var podcast'ten Deniz sayesinde tanışıp arkadaş olduğum. Kendi içeriklerimi çekip paylaşmaya başladıktan sonra da kendi podcast'imi çekmeye başladım. Bu gerçekten 2 günde falan oldu. Çünkü podcast çekmek bana her zaman çok büyük ve çok korkunç bir şey gibi geliyordu. Edit nasıl yapacağım, mikrofonum nasıl olmalı, işte nereden başlayacağım hiç bilemiyordum. Ama size şöyle söyleyeyim, ben podcast çekmeye telefonumla başladım. Bildiğiniz iPhone 13 var bende dümdüz ve aldım onu, girdim gardırobun içine. İçine derken hani kapağını açtım ve hani eşyaların arasına kafamı soktum, telefonu koydum, bastım kayıt düğmesine ve onlarca deneme kaydı çektim. Gerçekten bir tane değil, 2 tane değil, 5 tane değil, 10 tane değil, 15 tane değil, 20'den fazla deneme kaydı çektim. Hiçbiri güzel olmadı. Hepsi çok kötü oldu. Şu an ben hala ilk podcast'imi açıp dinlediğimde hala kötü gelir ama başladım bir şekilde, dedim ki ne olabilir, en kötü ne olabilir, insanlar beni taşlamayacak sonuçta, beğenmezlerse dinlenmez tamam, ama üzerimde şöyle bir yük vardı, çok fazla podcast paylaştığım için iyi bir podcast'in nasıl olması gerektiğini biliyordum ve ben telefonla podcast kaydeden biri olduğum için ses kalitesinden, işte kendi sesimin kalitesinden, kendi konuşma hızımdan vesaire çok çekiniyordum, ama dedim ki en kötü ne olabilir, çok kötü bir şey olmadı, hatta hiç kötü bir şey olmadı maşallah diyebilirim. Burada tahtaya vuruyorum. Sizden çok güzel geri dönüşler aldım. Ama dediğim gibi bu böyle birden olmadı. 2 günde çekmeye karar verdim evet, ama benim ilk bölümüm gerçekten 20-25 tekrarda çekilmiş bir bölüm. Ve ona rağmen gerçekten iyi değil, ama sonuçta o yola çıkmaya karar verdim ben. 2 günde de karar vermiş olsam da dedim ki telefonumu alıyorum, çekiyorum, paylaşıyorum, yayınlıyorum. Evet, bakalım ne olacak. Hayat bana gösterecek bir şekilde neler olacağını. Mesela şimdi 2. sezonla devam ediyorum ve gerçekten bence aldığım tepkiler çok çok daha iyi. Çünkü artık bence aramızdaki o samimiyet de iyice oturduğu için sizin neyi sevdiğinizi ben çok iyi biliyorum. Benim tarzımı siz çok iyi biliyorsunuz. O yüzden artık gerçekten sizinle arkadaşmışım gibi ben böyle rahat rahat konuşuyorum, rahat rahat çekiyorum bu podcastleri. Siz de belki de gerçekten bir arkadaşınızla oturup kahve içmiş gibi, sanki o kahvede size eşlik ediyormuşum gibi dinliyorsunuz bu podcastleri veya bir yürüyüşe çıktığınızda ben yanınızda varmışım gibi hissediyorsunuz ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ve bu yolculukta beni en başından beri takip eden biriyseniz eğer veya sonradan da takip edebilirsiniz, hiç önemli değil. Bana şu mesajı atmış olma ihtimaliniz çok yüksek, çünkü benim en çok aldığım sorulardan biri bu olabilir. Sosyal medyaya başlamak istiyorum. Nasıl başlayacağım bilemiyorum. Sence ne yapmalıyım? Tavsiyelerin var mıdır? Podcast çekmek istiyorum. Ne yapmalıyım bilmiyorum tarzında. Ben bu mesajlara ilk başlarda tavsiyeler vermeye çalışıyordum. Evet, kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyordum. Ama bir yerden sonra yetişemeyeceğim kadar çok gelmeye başlayınca bunun hakkında bir podcast çekmeye karar verdim. Burada hem böyle başlangıçlardan devam edebilmekten ve sosyal medyaya başlamak istiyorsanız ne yapmalısınız tarzında size birkaç tavsiye vereceğim. Bu arada ben bir ajans değilim, bir ajansta çalışmıyorum. Yani sosyal medyanın dinamiklerini bir ajans kadar iyi bilemem, ama sonuçta ben 2 yıldır içerik üretiyorum ve 2 yılda 110 bin takipçiye ulaşmış olmak bence başarı sayılabilir. Çok büyük bir başarı değil ama başarı sayılabilir. O yüzden ben de tecrübelerimi size aktarmak istiyorum bu podcast'in geri kalanında. Bu arada e-ticaret markanız varsa da bu soruları da çok fazla alıyorum. Sosyal medya yine sizin için hayati bir öneme sahip aslında. Çünkü müşterileriniz için sizin profiliniz sizin mağaza vitrininiz gibi. Sizin sosyal medyanıza girip baktıklarında aslında mağaza vitrininizi incelemiş oluyor tüketicileriniz, sizin müşterileriniz. Ve ben eğer e-ticaret özelinde bir sosyal medya tavsiyesi verecek olursam, çünkü bizim de bir e-ticaret markamız var biliyorsunuz ki, bilmiyorsanız da ismi Dolly Pops. Mutlaka ama mutlaka markanızın veya girişiminizin sosyal medyasında sosyal kanıtlara yer verin. Sosyal kanıt ne demek? Şu demek: müşteri fotoğrafları, müşteri videoları, müşteri yorumları demek. Çünkü bir müşteri için en önemli şey sizin aşırı profesyonel bir ekipmanla çektiğiniz ürün fotoğrafları değil. Bu evet önemli. Sizi profesyonel gösterir, sizi kurumsal gösterir, sizi daha böyle premium bir marka olarak gösterir, ama bir müşteri için daha önemli olan bir şey varsa O da markanızdan daha önce ürün satın almış bir müşterinin yorumu, fotoğrafı, videosu. Bunu görmek ister sizden daha önce herhangi bir şey satın almamış müşteriniz. Şimdi gelelim benden çok istediğiniz o sosyal medya taktiklerine. Aslında taktik demek doğru olmaz. Ben burada tecrübelerimi anlatmış olacağım. Dediğim gibi ben bir sosyal medya ajansı değilim. Danışmanlık da vermiyorum. Ama bir şekilde Instagram'da da podcast'te de güzel bir yerlere geldiğimi düşünüyorum. Umuyorum ki çok çok daha iyi yerlere gelirim. Çok çok daha insana ulaşabilirim. Çünkü benim için gerçekten yıllardır büyük bir tutku bu. Ve her başlamadığım sene benim için aslında şu an kayıp gibi geliyor. Keşke diyorum ki 21 yaşımdayken başlasaymışım, işte 20 yaşımdayken, 20'li yaşlarımın başındayken başlamış olsaydım. Şu an 5-6 yıldır bununla uğraşmış olacaktım öyle olsaydı ve herhalde artık gerçekten sosyal medyanın aranan yüzlerinden biri olurdum belki de, kim bilir, ama olsun, geç olsun, güç olmasın diyorum. Eğer sosyal medyaya başlamak istiyorsanız kesinlikle kesinlikle kesinlikle birinci kuralımız, bir tarzınızın olması gerekiyor. Size ait bir şeylerin olması gerekiyor. Diğer hesaplara tabii ki bakın. Sizinle aynı içerikleri üreten diğer hesapları inceleyin. Özellikle yabancılara bakın. Pinterest'i kullanın. İlham alın ama asla kopyalamayın. Çünkü kopyalamak ilk başta evet kolay gözüküyor, kolay geliyor. O ne yaptıysa ben de yapayım. Ama bir yerden sonra siz onu belki sevmemeye başlıyorsunuz veya paylaştığınız şeylere kendinize ait hissetmemeye başlıyorsunuz. Çünkü bir başkasını kopyalamak kendinizden uzaklaşmak demektir. Ve aslında üzerinizde bu tam olarak oturmamış duracaktır. Bu bir lifestyle içerik de olabilir. Grafik görsellerle oluşturduğunuz bir sayfa da olabilir. Tamamen metin üzerinden ilerlediğiniz bir tarzda içerik de olabilir. Ama yine de kendi tarzınız olsun. Kendi tarzınız olduğunda zaten takipçileriniz de bunu fark edecek ve sizi diğerlerinden ayırt etmesini sağlayacak şey de aslında sizin tarzınız olacak. Ve böylelikle sizin o yarattığınız tarz, bu arada tamamen sıfırdan bir tarz yaratın demiyorum ama bir şekilde kendinizi bulmaya çalışın. Kendinizi en iyi yansıtabildiğiniz halinizi bulmaya çalışın. İlk başlarda kopyalamak işe yarayabilir. İlk başlarda ilham almak işe yarayabilir. Ama bir yerden sonra zaten siz düzenli içerik ürettiğiniz kendi tarzınıza da ulaşmış olacaksınız. Yani böyle sıfırdan bir tarz yaratayım diye kendinizi çok çok da yormayın derim. İkinci olarak içerik ürettiğiniz alan gerçekten sevdiğiniz bir alan olsun. Bu diğerinden bile önemli olabilir aslında. Çünkü sevdiğiniz bir alanda zaten kendinize ait bir tarzınız da vardır. Kendinize ait bir diliniz vardır. Kendinize ait özellikleriniz vardır o alanda. Kendinizi o alanda geliştirmiş olabilirsiniz. Mesela diyetisyenler bence çok şanslı bu konuda veya psikologlar. Çünkü zaten bu konuda eğitim almışlar ve bunun üzerine içerik üretiyorlar. Yani daha iyi ne olabilir? Ama diyelim ki bu çok sevdiğiniz ve kendinizi geliştirmiş olduğunuz alan belli. Bir diyetisyensiniz veya psikologsunuz. Ama orada da kendi tarzınız olursa eğer, kendinize ait içerikleriniz olursa, o zaman gerçekten diğerlerinden çok çok daha kolay sıyrılacaksınız. Benim de bence şanslı olduğum konu şuydu. O zamanlar Instagram'da bu şekilde podcast tavsiyesi veren bir sayfa yoktu sanırım. Ya varsa da ben bilmiyorum. Kesin vardır. Yoktu, tektim demiyorum. Ama benim bu kadar büyük bir kitleye ulaşmamdaki en büyük sebeplerden biri aslında bu tarzda içerik üreten başka birisinin olmamasıydı. Üçüncü tavsiyem. Algoritma her zaman düzgün çalışmıyor. Evet, Instagram algoritması özellikle Instagram'a güncelleme geleceği zamanlarda işinizi çok çok zorlaştırıyor. Reels'larınızı ana sayfaya düşürmüyor. Hikayelerinizin izlenmesi düş. İşte çok fazla emek verdiğiniz bir Reels videosu 100 bin izlenmesi gerekirken 30 binde kalıyor. Bu olabilir. Ama algoritmayı her zaman suçlayamazsınız. Çünkü eğer algoritmayı suçlamaya alıştırırsanız kendinizi, siz iyi içerik üretmekten uzaklaşırsınız. Siz kendinizi tekrar etmeye başlarsınız ve aslında algoritmaya daha da yenik düşersiniz. Çünkü algoritmanın iyi çalıştığı zamanlar da oluyor. Sizi çok fazla insanın önüne düşürüyor. Çünkü algoritma bir yapay zekadır, bir robottur ve size karşı duyguları yoktur, size düşman değildir. Siz iyi içerik ürettiğinizde her zaman olmasa da çoğu zaman sizi ödüllendirir. Dördüncü tavsiyem, planlı olun. Ben buna çok fazla uymuyorum, kabul ediyorum. Çok fazla planlı değilim Instagram'da ve podcast'lerde. Çünkü dediğim gibi başka bir işim daha var. Eğer ben tam zamanlı bir içerik üreticisi olsaydım çok daha farklı olurdu. Belki şu an çok çok daha fazla takipçim olurdu. Ama maalesef ki bu benim için çok zor. Ama ilk başlarda gerçekten çok çok hevesliydim. Çok daha fazla heyecanlıydım sosyal medya konusunda. Çünkü uzun zamandır isteyip başlayamadığım bir şeye başlamıştım ve planlı bir şekilde gerçekten ilerliyordum. Bunun faydasını çok gördüm. Çünkü sizi takip eden insanlar sizden düzenli olarak içerik gördüğünde sizi takip etmeyi bırakmayacaklar. Sizinle bir bağ kuracaklar ve bu planlı olmak hem onların hoşuna gidecek hem de sizin hoşunuza gidecek. Çünkü emeklerinizin karşılığını almanızın en büyük yollarından biri aslında planlı ve düzenli içerik üretmektir. Ve bence bunu muhtemelen çok çok fazla içerik üreticisinden duydunuz ama artık sosyal medyada para kazanmak çok zorlaştı. Linklerden para kazanmak öyle sandığınız kadar kolay ve çok fazla getirisi olan bir şey değil. Çünkü bu pazar yerlerinin komisyon oranları var ve bu oranlar gittikçe düşüyor. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Yani influencerlar çok kazanıyor algısı bence bir 4 yıl önce de falan kaldı. Şu an iyi kazanan içerik üreticileri, influencerlar var evet ama eğer çok fazla büyük markalarla işbirliği yapıyorlarsa gerçekten çok iyi kazanıyorlar. Onlar da zaten artık hani kendini kanıtlamış influencerlar ve herkes tarafından iyi de olsa kötü de olsa bir şekilde tanınıyorlar. Bazı markalar da zaten hani çok fazla takipçisi olan insanla gerçekten çalışmayı istiyorlar. Sosyal medyada İlk yıllarda para kazanmak, hele ilk yıl para kazanmak hayal gibi bir şey. Mutlaka vardır. Mutlaka ilk yıldan para kazanmaya başlayan içerik üreticileri, influencerlar vardır. Ama bu oran çok çok düşük. Ben ilk yıl, ilk 1,5 yıl hiç para kazanmadım. Ve buna rağmen devam ettim. Ne podcast'ten ne Instagram'dan hiç para kazanmıyordum. Kazandıysam da böyle 1000-2000 lira falandır yani aylık o da. Çoğu influencer'ın şu an özellikle de sosyal medyaya yeni başlayanların veya işte son birkaç yılda ortaya çıkanların kesinlikle zaten ayrı bir işinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü tamamen buradan para kazanmak biraz zor. Bunu bir yan gelir olarak görebilirsiniz. Sürekli ne söyledim ben? Devam edebilmek, devam etmek, düzenli olmak, planlı olmak. En önemlisi sosyal medyaya başlayacaksanız sürekli bir şeyler üreteceksiniz. Bir ay paylaştım, bir ay paylaşmayayım asla yok. Bir hafta paylaştım, bir hafta paylaşmayayım yine yok. Her hafta bir şeyler paylaşmalısınız. İlk başlardaysanız özellikle sürekli bir şeyler denemelisiniz. Düzenli olun, istikrarlı olun, karşılığını gerçekten alacaksınız. Çünkü ben ilk başlarda yüzümü göstermiyordum bile düşünün yani. Hani insanların benimle bağ kurması çok çok zordu. Ama bir şekilde oldu yani. Hani ben hep diyordum nasıl olacak ya ben yüzümü asla gösteremem, göstermek istemiyorum. Çok çekiniyordum çünkü. Ama o yola çıktığınızda o yol sizi öyle güzel yerlere götürüyor ki eğer gerçekten severek yaparsanız. Bunu hep sosyal medya kapsamında söyledim şu an ama aslında bu hayatın hangi noktasında olursanız olun işleyecek olan bir formül. Bir şeyi çok seviyorsanız ve üzerinde düzenli ve sürekli çalışıyorsanız karşılığını alacaksınız. Korkmayın, bana güvenin. Umuyorum ki bu anlattıklarım size biraz iyi gelmiştir, sizi harekete geçirmiştir, size ilham olmuştur. Çünkü bu sorulara artık birazcık cevap vermenin zamanı gelmişti. Yine bana sorularınızı sorabilirsiniz bu arada. Çünkü ben podcastleri de Instagram içeriklerinde sizin sorularınıza, sizin merak ettiğiniz konulara göre yönlendirmeye çalışıyorum. Hem benim için iyi oluyor, hem sizin için iyi oluyor. Sizin için de faydalı oluyorsam ne mutlu bana. Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğinin bir önemi yok demiş Konfüçyüs. Siz durmayın, yolunuza devam edin. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bana güvenin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umuyorum ki hayal ettiğiniz her şey hayallerinizden bile güzel olur. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.